Ayrım 23.
Oysa batıda tartışma bir düşüncenin ötekini köşeye sıkıştırıp sahibinin onuruyla birlikte yeneceği bir düello, yenme yenilme olgusu değil, etkin bir düşünce zenginleşmesinin sürecidir. Tartışan iki insan, çarpışan iki düşman olmak şöyle dursun, gerçeği birlikte arayan, aynı amaçta birleşen iki dosttur. Tıpkı aynı heykeli yapmak için aynı taşı yontan iki heykeltıraş gibidirler. Tartışmanın estetik hazzı da bundan kaynaklanır. İkisi de beyinleri özgür olduğu için yiğittir. Yiğit oldukları için özgür değil. Amaçları birbirlerini izleyip kovuşturmak değil, gerçeği birlikte oluşturmaktır, terkiptir. Burada bir örnek vermek isterim. Tarihte Luther ve Erasmus, Sartre ve Camus arasındakine benzer ünlü tartışmalar vardır. Sartre'ın çıkardığı dergide Sartre ve Camus'un tartışmasını 1950'lerde dünya hayranlıkla izledi. Camus bir kazada ölünce en güzel yazılarından birini yazdı Sartre. Batılı için karşıt düşüncenin vazgeçilmezliğini vurgulayan ünlü düşünür, her cümlesini yazarken Camus ne diyecek diye düşündüğünü, şimdi ise kendisini denetleyecek birinden yoksun kaldığını ve dolayısıyla eksildiğini söylüyordu. Beyin özgürlüğüne onca önem veren Sartre, Nobel ödülünü reddettiği ve gözleri görmediği dönemlerde de aynı tutarlılığı sergilemiştir. Nobel'i almak, onu bir düşünceye bağlamak demekti. Bir varoluşçu görüşüne aykırıydı. Gözleri görmeyen biri, karşıt düşünceleri okuyamadığı için yeni düşünce üretemezdi. O yüzden ne yazdı ne konuştu Sartre. Bu onun düşünce üretmek için programlanmış beyninin, insan beynine saygısı ve dolayısıyla ölmeden önce insanlığa verdiği en son derstir. Özetle Sartre, Batı'nın yetiştirdiği en büyük Batılılardan biriydi. Batı'da eleştirmek bir görevdir, görevden vazgeçilemez. Oysa Doğu'da eleştirmek sanki kullanılması zorunda olmayan bir haktır, haktansa vazgeçilebilir. Çoğu kez bu neme gerek anlayışıyla ya çoğunluğa şirin görünmek ya da akrabalara yaranmak kaygısıyla güvercinleri cezalandırmak. Castiga, rendan do mor. Sokrates, İsa gibi güvercinleri zehirlemek çarmıha gelmek için yapılır. O yüzden doğulu toplumda görünüşte ve yüzeysel bir uyumluluk vardır. Eleştirmeyen insan uyumlu insandır. Aslında geçimlilikle, görüşlerde uygisincilik, incelik ve kibarlıkla, bilimsellik birbirine karıştırılmıştır. Gerçekte ise bu yapısıyla doğulu toplum ve insan bilimle ve gerçekle sürgüt uyumsuzdur. Dahası çatışkılıdır. Dost hatırı için eleştirme görevinden doğulu anlayışıyla hakkından kolayca vazgeçenler toplumunun sonu hiç de iyi değildir. Çünkü eleştiriden vazgeçildiği için toprağa sessizce ve sinsice birike toplana gömülen gerçekler günün birinde bomba gibi patlarlar. Toplumun temelinden sık sık sarsılması bundandır. Demokrasinin iyi işlemeyişi de bu gizliliği özendirir. Özgürlüklerin tam kullanılamaması, demokrasinin güvenlik sübabı olan demokratik boşalmalardan toplumu yoksun kılar. Bir Hyde Park yoktur orada. Patlamalar bu yüzden daha da hızlıdır. Oysa batılı toplum açık toplumdur. Özellikle günümüzün batılı ülkelerinde artık demokrasiyle yetinilmiyor. Gün ışığında demokrasiden söz ediliyor. Alabildiğine açıklık yönetimleri uygulanıyor. Bunun çarpıcı ve somut bir örneğini 1984'te İtalya'da görmüştüm. Mesleğimle ilgili araştırmalarım sırasında Yargıçlar ve Savcılar Yüksek Kurulu'na uğramıştım. Kurul toplantı halindeydi. Beni de toplantıya çağırdıklarında şaşırmıştım. Kurul toplantılarının gün ışığında demokrasinin gereği olarak herkese açık olduğunu söylediler. Görülüyor ki doğulu toplumun tersine ilerleyen bilimle ve gerçeklerle uyumludur demokratik batı toplumu. O yüzden çağcıldır, çağıyla bütünleştiği için de uygardır. Burada yeri gelmişken bir ayraç açmak istiyorum. Özellikle biz hukukçular, batılı toplumun bilincini sürgüt uyanık tutan diyalektiği iyi algılamak zorundayız. Yargılayan insanlar sürekli tartışan, diyalektiği yaşayan insanlardır. Ayrıca bilimsel tartışma öncesi yeni düşünceler karşı yana bildirilmelidir. Tartışma gafil avlamak değildir. Gafil avlamak isteği düşünce namusuna ve tartışma ahlakına ters düşer. Amacımız doğru düşünme kurallarına ödünsüz uyarak hukuki gerçeği yakalamaktır. Eleştiriden dost hatırı için vazgeçilemez. Dengeli ve ölçülü olmak, özel ilişkilerinde meslektaşlarına elbette saygı göstermek zorundadır yargı adamı. Ancak hiyerarşik açıdan hukuk gerçeğine daha çok saygı göstermek zorundadır. Aristo, Eflatun hocamdır, saygılıyım. Ancak gerçeğe ondan daha çok saygılıyım demişti. Eğer Aristo hocası Eflatun'un söylediklerini eleştirmeden benimseseydi, insanlık kültüründe hiçbir katkısı olmayan sıradan bir öğrenci, akılcı değil nakilci, batılı değil doğulu olarak kalacaktı. Uydu çağının Türk yargıcı 2500 yıl önceki ok yay çağının Aristo'sunun gerisine düşemez. Düşerse küçük düşer. Daha önce söylediğim gibi eleştirilen düşünce değerlendirildiği için saygıya yaraşır görülmüş düşüncedir. Eleştirilen kişi özene bezene kotarılmış ve kendine sunulmuş bu güzel armağandan sevinç ve onur, kendine ve düşüncesine saygısını esirgemeyen kişiye şükran duymalıdır. Eğer eleştiriden vazgeçilirse hem yanılgısıyla baş başa bıraktığımız, düşüncesini zenginleştirmeyip kısırlaştırdığımız için o dosta hem de gerçeğe yan çizilmiş olur. O yüzden yasalar kararlarda karşıt görüşlerin yayınlanmasını öngörmüştür. Zira diyalektik dinamizm yasasına göre günün birinde azınlık görüşü çoğunlukça değerlendirilip benimsenebilir. Eğer bir yargı adamı karşıt görüşünü karara yansıtmazsa hukukun ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak şöyle dursun, onun gerilemesi suçuna katılmış olur. Yargı kararları uyuşmazlığı sona erdirmek açısından tartışılmazlar. Tutarlılık, isabet açısından ise her zaman tartışmaları zorunludur. Hukukun gelişmesi, yeni ülkeler fethetmesi buna bağlıdır. Tersi durumda hukuk üretmeyen, ödünç alınan hukuku çoğu kez kötü tüketen bir hukukçu olmanın ötesine geçemeyiz. Daha çok hukuk diyorsak ve istiyorsak bu kurala uymalıyız. Ayracı kapatıyorum. İşte doğulu toplumda kalıcı çözümlere ulaşamamanın günübirlik, yüzeysel geçici çözümlerle yetinmenin nedenleri bunlardır. Taşı meyveli ağaca atarlar sözü, doğulu topluma ve ozanına özgüdür. Çoğumuzun sandığı gibi yalnızca kıskançlığı az okuyanların, az düşünenlerin ortamında yitip gitme tehlikesini anlatmaz bu söz. Doğulunun açık gözlülüğünü, kurnazlığını, günübirlikçi bencilliğini, kolaycı çözümleri yeğlediğini, göçebeliğini de yansıtır. Meyveyi taşla sopayla düşürüp karnını doyuran insan elbette yarınını düşünen insan değildir. Yerleşik değil göçebe bir toplumun adamıdır. O anda karnını doyurmuş, açlığını gidermiştir. Sorununu günübirliğine bencilce çözmüştür. Aynı yerde kalırsa gelecek yıl aç kalmaya yargılıdır. Zira taşladığı ağaç ertesi yıl filizleri koptuğu için meyve vermeyecektir. O artık taşlayabileceği bir başka ağaç bulmak zorundadır. Bu yüzden de göçebedir. Oysa batılı insan yerleşiktir. Yarınını düşürmek zorundadır. Kalıcı ve sürekli çözümler peşinde koştuğu için de ağacı taşlamaz. Meyveyi eliyle koparır. Kopan yalnızca meyvedir. Filizler değil. Bu yüzden gelecek yılda meyvesini toplar. Batılı insan karnını doyurur. Yeni ağaçlar aramaya gereksinimi olmadığı için o ağacın altına yerleşmiştir. Kimileğinde doğulu toplum görünüşte yerleşiktir. Gerçekte ise değil. Zira göçebe toplum alışkanlıklarını sürdürür. Ağacı hala taşlar durur. Buna öz eleştiri temelinde bir örnek vermek isterim. Ege'nin doğusunda Türkiye'de zeytinler sırıkla toplanır. 2 yılda bir ürün kaldırılır. Batısında Yunanistan'da ise elle toplanır. Her yıl ürün alınır. Her şey ilerleyen bilimin ışığında yürütülür. Batılı toplumda uygar yaşamak bilimsel yaşamaktır. Doğuda ise tersinedir. Zaman zaman yaşamda en gerçek yol gösterici bilimdir. Gerçekleri söylemekten korkmayınız diyen büyük önderler, bilim Çin'de de olsa arayınız alınız, bilenle bilmeyen bir olur mu diyen ulular yetişmiştir. Doğuda bu sözler görkemli binaların alınlarına, yollara yazılmıştır. Kimileyin, ama gelin görün ki o önderin yokluğunda göstermeliğe dönüşür o sözler. Eylemli olarak kimse uymaz onlara, kimse bilimin yol göstericiliğini, aydınlatıcılığını benimsemez. Onun ardından Çin'e gitmek şöyle dursun, yanı başına getirenleri bile küçümser, horlar. Ummanlar ırmağa bağlandığından eşitlik tersinedir. O yüzden kıvırlı bir tepkiyle ilgililer bilgisiz, bilgililer ilgisiz kalmışlardır. Amacım ne karamsar bir tablo çizmek ne de doğuyu yermek değil, gerçekleri dile getirmektir. Sorunu ulusal boyutta görelim, ancak onur konusu yapmayalım. Doğru mu değil mi sorusunu soralım ve bunun yanıtını bulalım. İnceleyiniz. Doğuda tarih yalnızca övünmek için okunur ve okutulur. Batıda ise nedensellikleri yakalamak, yarınlara ders olmak için okunur ve okutulur. Önemli olan tutulan balık değil, yarın balığın nasıl tutulacağıdır. O yüzden her şeyin ölçütü insandır. Batıda her şey insanın gelişmesi mutluluğu içindir. Bu düşünce binlerce yıl batılının demokrasi bilincine işlenmiştir. Doğuda ise yüzyıllarca insanlar toplumun başındaki tek insan için, despot için çalışmışlardır. Sonuçta kişilikli yurttaşlar yerine despotizmin silik kapı kulları yetişmiştir. Doğaldır bu. Zira Montesquieu'nun dediği gibi insanlar despotizmde hiç olmak açısından, cumhuriyette, demokraside her şey olmak açısından eşittirler. Görülüyor ki doğululuk, batılılık bir coğrafya sorunu değil, yaşama, algılama ve düşünme biçimidir. Batıda doğulu, doğuda da batılı olunabilir. Söz gelimi doğuluca bir yaklaşımla, ben padişahın ekmeğini yedim, padişahlığa karşı çıkamam diyen saray icazetli yurtseverlere karşın, laik cumhuriyeti kuran Atatürk, doğuda yaşamış bir büyük batılıdır. Evet, daha önce de belirttiğim gibi laik devleti kurduk. Ama henüz toplumumuz, insanımız laikliği yaşam biçimi olarak benimsemiş değil. Önemli olan bu. İşte doğulu insan, işte batılı insan. Birini seçmek elimizdedir. Hem özlem, nostalji boyutunda ve yoğunluğunda bir batılı olmak isteği, hem de batılı olmanın kurallarına ilgisizlik. Bu bir iki Atatürk Türkiye'si değildir. Atatürk devriminin sorunsalı ve niteliği. Varlık, Mayıs 1982. 1. Genel olarak Heriot'un Anadolu yaylasındaki ışık dediği Atatürk devrimi, Aron'a göre tek örnek. Duverger'e bakılırsa 2. Dünya Savaşı'ndan sonra önemini gittikçe artıran ve İsviçreli tarihçi, Borchardt açısından yüzyılımızı durmamacasına etkileyen çağ açıcı bir eylemin adıdır. Günümüzde bu devrim az gelişmiş ulusların kurtuluş ve kalkınma yöntemi olarak Batı'nın eğitim kurumlarında okutuluyor. Nijerya gibi kimi ülkelerde siyasal partilere ad oluyor. Üçüncü dünya önderince örnek alınıyor. Kuşkusuz bu eylemin Türkiye'deki başarısı bizim için bir sınav. Başka ülkeler için önemli bir deney olacaktır. Öyleyse kavram kavram büyüyen Atatürk devrimini bilimsel yörüngesine oturtmak ödevi herkesten önce bize düşmektedir. Kaldı ki bir genel durum değerlendirmesi yapacak oranda da süre geçmiştir devrimin üzerinden. Hemen belirteyim ki Atatürk devrimi 1908 eylemi gibi iktidarın kaynağını değiştirmekle biten bir siyasal ayaklanmanın ya da iktidarın öznesini değiştiren saray darbelerinin yahut da kılık değiştirme gibi bir başına alındığında tekil kalan değişimlerin çok ötesinde köklü değişimler dizisiyle bütünleşen bir eylemin adıdır. Nitekim devrimi Atatürk'le baş kaldırmanın ihtilalin ötesinde bir değişim olarak yorumlamıştır. Türkçe'de Atatürk devrimi dendiğinde Atatürk'ün önderliğinde başarılan tüm eylemler, devrim dendiğinde ise köklü değişimlerin her biri anlaşılmaktadır. Atatürk'ün konuşmalarında da durum böyledir. Buna karşın Atatürk devrimi mi yoksa Atatürk devrimleri mi tartışması sık sık yapılmaktadır. Devrimler demenin dilim dilim bir salam politikasıyla parçalamaya ve revizyonizme, devrim demenin ise devrimi olmuş bitmiş göstererek durağanlığa yol açacağı kaygılarının bu tartışmayı doğurduğu inancındayım. Ancak bu tartışmada her iki yanda Atatürkçüdür. Atatürk devriminin sıradan ilkeler ve değişimler yığını değil, tersine birbirleriyle bağlantılı eylemler bütünü olduğunda birleşmektedirler. Nitekim Atatürk'te devrim bir bütündür diyen Clemenceau gibi benim yaptıklarım birbirine bağlıdırlar demiştir. O nedenle amaçta birleşen bu terimsel terminolojik tartışmanın verimsiz ve bir bakıma skolastik olduğu görüşündeyim. 2. Atatürk devriminin sorunsalı. Atatürk devriminin günümüzde başlıca iki sorunsalı vardır. Biri kuramsal açıklama zorunluluğu, öbürü ise yaklaşım yöntemini saptama zorunluluğu. A. Kuramsal açıklama zorunluluğu. Atatürk devriminin düşünce ve eylem bütünlüğünde gerçekleşmesi ve bir masa başı ürünü olmaması, kanımca uygulamalı temelde gelişen bir kurama yaslandırılmasına engel değildir. Bu kuramın bugüne değin oluşturulmaması, törenci, göstermelik, biçimsel, ritüalist, ozansı, ağıtçı Atatürkçülüğe, aydın kaçışı ve gevşekliğine yol açmıştır. Bunun son aşamadaki sonucu ise düşünce açlığını doyuramayan ve düşünsel açıdan kendilerini toplum içinde bir yere oturtamayan yığınların karşı devrimcilerce sömürülmeleri ve aklın süzgecinden geçmemiş düşünce birisi boş slogan kalıpların oburcasına yutulup yağlanması olmuştur. O yüzden tezelden Atatürk devriminin kuramını bilimsel tabana oturtmak zorundayız. Kanımca günümüzde Atatürkçülüğün birinci sorunsalı budur. Yaşanan deneylerde bunun kanıtıdırlar. B. Yaklaşım yöntemini saptama zorunluluğu. Sağlam bir devrim kuramına ulaşabilmek için yaklaşım yöntemimizi, paradigmamızı saptamak zorundayız. Kanımca bu konuda 3 nokta, bütüncüllük ilkesi, büyülü, karizmatik, önderlik olgusu, pragmatik, yöntemli davranış gerçekleri unutulmamalıdır. A. Yaklaşımda bütüncüllük ilkesinden sapılmamalıdır. Genel geçer kurala göre Atatürk devrimine yaklaşım, başta Atatürk ve devrimci kadrosunun söylediklerini ve yaptıklarını birbirlerinden soyutlamadan bütüncül açıdan irdelemek biçiminde olmalıdır. Devrimin geçerliliğini ve iş tutarlılığını korumak için bu vazgeçilmez koşuldur. Atatürk'ün devrimi toplumun her kesimiyle geniş bağlaşıklar kurarak aşama aşama gerçekleştirdiğini göz ardı etmek ve onu çeşitli koşullarda söyledikleriyle yorumlayarak küçük ara kesitler içinden çıkarılan sondaj arşiv çalışmasının ulaştırdığı noktadan görmek yalnız yetersiz değil, çok sakıncalıdır da. Nitekim zaman zaman gerçeğin bir bölümünü dışarıda bırakan bu tür yaklaşımlar nedeniyle ortaya çıkan çelişkiler yumağından yararlanılmış ve körlerin fili tanımlamaları gibi çeşitli ve çeyrek gözlü Atatürkçülük yorumları, bu arada da kimi kez bilmeden devrimin temel felsefesini saptırıcı gizli antikemalizmler ortaya çıkmıştır. Atatürk'ün söyledikleriyle yetinerek sözde bilim yapmak, yaklaşım eksikliğinin sonucudur. Bu sonuçtan yararlanan herkes, Atatürkçülükte kendi görüşüne bir destek bulmaya çalışmıştır. Oysa nerede tek yönlü bir görüş varsa orada Atatürk yoktur. Atatürk'ü tek yönlü bir görüşün içinde hapsederek işini bitirmiş bir insan gibi gördüğümüz zaman öldürmüş oluruz. Sondaj arşiv çalışmasının bir başka olumsuz sonucu da değerli incelemelerin yanı sıra totolojik ve yalınkat yayınların nicel ve gevşek şişkinliği içinde özün unutulması. Atatürk ve Atatürkçülüğün dinamizmini yitirecek ölçütte iliştirilmezleştirilmesi, tabulaştırılması olmuştur. B. Yaklaşımda büyülü önderlik olgusu unutulmamalıdır. Benim müstesna olduğuma ilişkin yasa yoktur. Bana yaptıklarımdan değil, yapacaklarımdan söz ediniz diyerek ulusunu sürekli özendiren büyük öndere karşın bu ilişilmezleşmenin sonucu olarak çoğu kez yaptıklarına edilgin, pasif bir hayranlıkla bakılmış ve bununla yetinilmiştir. Oysa Atatürk, M. Weber'in siyasal terminolojide benimsenen deyimiyle büyülü, karizmatik bir önder tipidir. Büyülü önderlerin her yaptıklarının doğruluğuna halk düşünmeden teslimiyet derecesinde inanır. Onlar siyasal güçlerini yasalardan değil, bu inançtan aldıkları için her direnişi kolayca kırarak köktenci değişiklikler yaparlar. Tarihin her döneminde köktenci eylemler yığınların taptıkları bu soydan önderlerle gerçekleştirilmiştir. Kuşkusuz Atatürk de bu tür önderlerin en güçlüsüydü ve o bu gücünü biliyordu. Benim isteyip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur diyen odur. O bu gücüyle sıradan önderler için düş olan devrimlerini kolaylıkla gerçekleştirmiştir. İşte devrimi incelerken Atatürk'ün doğru yolu sezinleyebileceği için standartlar üstü bir öncü. Kendini yaratan koşulları değerlendirebildiği ve halkının sarsılmaz inancını kazandığı için gerçek bir önder, bu koşulları yeniden biçimlendirdiği için usta bir devrimci olduğunu ve karizmaya sahip bulunduğunu unutmazsak, onu bilimsel ve gerçekçi tabana oturtmuş, doğa ötesi, metafizik hayranlıklardan arındırmış oluruz. Atatürk'ün büyülü önder olmaklığını görmemizin bir yararı da şudur. Onun döneminde devrimi gerçekleştirecek önder ve coşku vardır ama kadro yetersizdir. İşçiler kalifiye değil, kalfalar yetersizse elbette mimar ne denli usta olursa olsun yapıtını mütevazı tutmak zorundadır. İşte bunu bilmek bize kanınca bir ödevi anımsatacaktır. Yapıtı tüm görkemiyle ortaya koymak. C. Yaklaşımda Atatürk'ün pragmacılığa ve deneyiciliğe öncelik tanıdığı unutulmamalıdır. Atatürk büyülü gücünü çok duyarlı ve özenli kullanarak pragmacı ve deneyici bir yöntemle devrimini gerçekleştirmiştir. Her kaya parçasında bir Venüs heykelinin bulunduğunu görebilen bir heykeltıraş, yontucu örneği, toplumdaki titreşimleri yoklayarak kendi sözleriyle ulusunun vicdanında ve geleceğinde sezinlediği gelişme yeteneğini bir ulusal sır gibi vicdanında taşıyarak ulusal savaşa birlikte başlayan yolculardan beklenti ufuklarının darlığı nedeniyle kendi düşünce ve ruh yeteneklerinin kavrama sınırı bittikçe direnenlerin güçlerini kırarak ve uygulamayı evrelere ayırıp adım adım yürüyerek en gerçekçi yol gösterici ve meşale olan pozitif bilimin esinlendiği Türk gerçekliğine uygun deneylerle devrimi yapmıştır. O her bir devrimini gerçekleştirirken kimileyin yıldırım, kimileyin de daha çok Fabiancı yöntemi seçmiştir. 3. Atatürk devriminin niteliği. Atatürk devrimine bütüncül ve deneye üstünlük tanıyan yönü açısından yaklaşımın sonucu şudur. Atatürkçülük, bilimi yaşama uygulayan esnek bir dünya görüşü ve yaşam felsefesidir, ideoloji değildir. İdeoloji terimini ilk kez 1797'de düşünceleri inceleyen bilim olarak Dispute de Tracy kullanmıştır. Terim daha sonra anlam kaymalarına uğramıştır. Leland'a göre ideoloji gerçek dışı toplumsal durumların ardından koşar. Napolyon'a göre doğa ötesi karanlık, Karl Mannheim'a göre amaçlı düşüncedir ideoloji. Cuvelier'in sözlüğünde belli sistem odaklarıyla koşullanmış düşünce diye tanımlanan bu kavram, günümüzde gittikçe saydamlığını yitirerek belirsizleşmiş, kimilerin küçültücü anlamlarda kullanılmıştır. O denli ki birbirlerine karşıt uçlar bile zaman zaman bu terime karşı çıkmışlardır. Yaşama dönüldüğünde ise görülen şudur. Toplumlarda iktidar boşluğu doğduğunda, sokaktaki adamın kaygılarını karşılamak için bir masa başı ürünü olan ideolojiler çoğalmakta ve bunlar yığınları kolayca etkileyecek sal sözlere, slogan, serüvenciliğe, düşçülüğe, ütopya, komprime, kalıpla gereksinme duymakta, kimliğin dogmalarını resmileştirmekte, bunun sonucu olarak da kesinlemelerde bulunarak gerçeğin tümü üzerinde egemenlik kurduklarını ileri sürmekte ve arayışı bırakıp buldum bitti demektedirler. Böylece diyalektik tükenmektedir. Bilimse bunun tam tersidir. Akla, kuşkuya, deneye, özgür düşünceye, diyalektiğe dayanır. Dogmaya karşıdır, olanı araştırır. Gerçeğin değişebileceğini önceden benimsemiştir. Bu ölçütler gözetilerek Atatürkçülük irdelendiğinde, devrimin kesmetaş bir ideolojiye ve heykel örneğine göre yontulmadığı, masabaşı ürünlerinin yaşam gerçekleriyle karşılaştıkça düştükleri açmazlara ve sapmalara uğramadığı, hesabı evde değil, çarşıda yapıldığından gerçekçi gözlem ve deneylere dayandığı, düşüncelerden olgularda değil, a posteriori yöntemle olgulardan düşüncelere gittiği, onda eylemin düşünceden çevik çıktığı görülür. Burada pragmatik ilkeler listesini deneyerek uygulayan bilimsel bir ampirizm söz konusudur. Nitekim Atatürk'ün aşağıdaki sözleri de bunu kanıtlamaktadırlar. Yaşamda en gerçekçi yol gösterici bilimdir. Türk ulusunun elinde ve kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir. Öğreti istemem donar kalırız. Bizde uygulanamaz düşünceleri, kuramsal bir takım ayrıntıları yaldızlayarak bir kitap yazabilirdik. Öyle yapmadık. Ulusun maddi ve manevi olarak çağcılaşması ve gelişmesi yolunda eylem ve icra ile söz ve kuramların önüne geçmeyi yeğe tuttuk. Ben manevi miras olarak hiçbir kalıplaşmış düstur bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman süratle ilerliyor. Böyle bir dünyada asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve bilimin inkişafını inkar etmek olur. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve bilincin rehberliğini kabul ederlerse, benim manevi mirasçılarım olurlar. Atatürk devriminin izlediği yol, yöntem ve Atatürk'ün yukarıdaki sözleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Atatürkçülüğün insan aklına bu kağı koyan bir ideoloji bulunmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Gerçekten Atatürk, devrim politikasını katı bir din gibi düşünmemiş, politikanın dine özendiğinde engizisyona dönüşeceğini, her ideolojinin önderinden sonra yatsınıp yıkılabileceğini sezgi ve öngörüsüyle kestirmiştir. Atatürkçülüğü bir ideoloji olarak nitelendirenler, kanımca bir ölçüde terimin ayartıcı gücünden yararlanmak istiyorlar. Ancak bilimde olgulardan kavramlara gidilir ve olguyu açıklamaya yarayan kavrama başvurulmaz. Tersi görüş kavramlar dogmatizmine götürür. Atatürk devriminin Türk gerçeğinden yola çıkan gelişiminden bir ideolojiye varmaya olanak yoktur. Bulmaca karesi doldururcasına savı kanıksama, petisyon de prensip yöntemiyle Atatürkçülüğü ideolojiye dönüştürecek gereç aramak hem bilim dışı hem de şapkaya baş aramak gibi akıl dışıdır, yapaydır. Bilime dayanan Atatürkçülüğün yapay bir ideolojik boyuta gereksinmesi yoktur. Bundan başka Atatürkçülüğe bir ideoloji gözüyle bakmak birçok sakıncayı yedeğinde getirmektedir. Çünkü bilimin yaşama uygulanması ve bir düşünceler cumhuriyeti demek olan Atatürkçülük bu durumuyla sınırsız bir zenginliğe sahiptir, esnektir. Katılaşmaya ve koşullanmaya yatkın değildir, yeniliğe açıktır. İdeolojilerse bilindiği üzere zamanla katılaşmakta, mistikleşmekte, kısırlaşmaktadırlar. Görülüyor ki Atatürkçülük ideolojiye dönüşünce en güçlü yanını yitirmek, soluk darlığına yakalanmak tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. O nedenle terimin çekiciliğine kapılarak Atatürkçülüğe ideoloji olarak bakmak, onu romantik bir özlemin ütopik içeriğine dönüştürmek,